Ayrım 18, sayfa 304. 27. Kısım. Sigara tütününün ısı derecesi 800 santigrattır. Ancak sigaranın ucundaki ateş normal olarak ince bir kül tabakasıyla kaplıdır. Birini yakmak için sigaranın cilde en azından bir saniye bastırılması gerekir. Sigarayı şöyle bir dokundurma hissedilmez bile. Bu gözler için de geçerlidir. Çünkü göz kırpma insan vücudunun en hızlı içgüdüsel tepkisidir. Yalnızca amatörler sigara atarak birini yakmaya kalkışırlar. Dünyada elleriyle dövüşmeyi profesyonel bir ustalık haline getirmiş pek az kişi vardır ve bunlar sigarayı asla umursamazlar. Faber David'in üzerine attığı yanmış sigaraya aldırış bile etmedi. Doğru da yaptı. Çünkü sigara alnına şöyle bir değdikten sonra cipin madeni döşemesine düştü. Sonra David'in silahını elinden almak için davrandı. Bu bir hataydı işte. Aslında şişini çekmesi David'e saplaması gerekirdi. Çünkü David ondan önce davranıp ateş etseydi bile daha önce hiçbir insana silah çekmediği gibi kimseyi de öldürmemişti. Bu yüzden mutlaka bocalayacak, o anda da Faber onu öldürebilecekti. İşlediği hata ona pahalıya mal oldu. David çifteyi ortasından iki eliyle tutmuştu. Sol eli namluda, sağ eli de dipçik tarafındaydı. Faber tek eliyle yakaladığında silahı yerinden 20 santim kadar çekmiş bulunuyordu. David silaha asıldı. Faber'ın eli de namlunun ucunu bırakmadığından silah cipin ön camına doğru çevrildi. Faber güçlü bir erkekti ama David'in gücü olağanüstüydü. 4 yıldan beri omuzları, kolları, bilekleri, vücuduyla birlikte tekerlekli sandalyeyi de çekip yürütüyor olmasından kasları anormal derecede gelişmişti. Üstelik o silahı iki eliyle, Faber'sa çarpık bir açıdan tek eliyle tutuyordu. David silahı kuvvetle yeniden çekti. Namlu Faber'ın elinden kayıp kurtuldu. O anda çifte karnına çevrildi. David'in parmağı tetiğe giderken Faber ölümle burun buruna kaldığını hissetti. Birden kendini yukarı doğru atarak yerinden bir mancınık gibi fırladı. Faber'ın başı cipin bez tavanına değerken silah insanı sağırlaştırıcı, gözleri acıtan bir sesle patladı. Faber'ın oturduğu yerdeki cam sayısız küçük parçalara ayrıldı. Yağmur boş çerçeveden içeri girmeye başladı. Faber vücudunu kıvırıp tekrar oturduğu yere değil, David'in üstüne düştü. Onun gırtlağına iki eliyle sarılarak sıkmaya başladı. David çifteyi yeniden ateşlemek için aralarına getirmeye çalıştı. Oysa silah kolayca çevrilemeyecek kadar büyüktü. Faber onun gözlerinin içine baktı ve güldü. Neydi bu, sevinç mi? Elbette. Sonunda adam vatanı için savaşma olasılığını bulmuştu. Sonra bu ifade değişmeye, vücudundaki oksijen miktarı azaldıkça soluk almak için çırpınmaya başladı. David silahı bırakıp dirseklerini alabildiğine geri çekerek Faber'ın kaburgalarının alt kısmına güçlü bir biçimde vurdu. Istırap dayanılır gibi değildi. Faber yüzünü buruşturdu ama ellerini David'in boğazından çekmedi, gevşetmedi de. David'in yumruklarına, David'in soluksuz kalabilmesinden daha uzun süre dayanabileceğini biliyordu. David de aynı şeyi düşünmüş olmalıydı. Kollarını kendisiyle Faber'ın arasına sokarak düşmanını hızla itti. O zaman aralarındaki boşluk 5-10 santim olunca yumruklarını Faber'ın kollarına vurarak boğazına sarılan ellerden kurtuldu. Sonra sağ yumruğunu tekniği olmayan ama sert bir biçimde yukarıdan aşağı salladı. Yumruk Faber'ın yanağına gelip gözlerini yaşlarla doldurdu. Faber de ona yumruklar indirmeye başladı. David onun yüzüne vurmayı sürdürüyordu. Öylesine sıkışık bir durumdaydılar ki birbirlerine ölümcül bir zarar vermekten uzaktılar. Yine de David'in korkunç gücü kendini belli etmeye başlamıştı. Faber onun yeri ve zamanı akıllıca seçmiş olduğunu anlamaya başlamıştı. Bir kere David ani saldırıya geçerek onu şaşırtmıştı. Sonra silahı vardı. Dar bir yerde dövüşerek vücudunun üst tarafının gücünden alabildiğine yararlanıyordu. Faber'ın böyle bir yerde denge ve manevra kabiliyeti hiçbir işe yaramıyordu. Faber vücudunu yavaşça çevirince kalçası arabanın vites koluna geldi. Öne doğru itti. Arabanın motoru hala çalışıyordu. Cip silkinince Faber'ın dengesi bozuldu. David bundan yararlanarak sol yumruğunu indirdi. Yumruk bilerek değil de rastlantıyla Faber'ın çenesine geldi. Onu arabanın arkasına doğru fırlattı. Başı kapıya çarptı, açtı ve Faber ters bir takla atarak yüzü koyun çamurların içine düştü. Bir an yerinden kıpırdayamayacak kadar şaşkındı. Gözlerini açtığında sisli bir kırmızı fon üstünde mavi ışıklanmalar oldu. Cipin sesini duydu. Başını sallayarak umutsuzlukla gözlerinin önünde uçuşan ışıklanmaları temizlemeye çalıştı. Cipin sesi uzaklaştıktan sonra tekrar yakınlaşmaya başladı. Faber başını gürültüden yana çevirdi. Gözlerinin önündeki renkler soluklaşmaya başlayınca aracın üzerine doğru hızla geldiğini fark etti. David onu çiğneyecekti. Ön tamponla yüzü arasında ancak bir metre bir uzaklık kaldığı sırada Faber kendini yana attı. Hızla geçen arabanın rüzgarı yüzünü yaladı. Çamurluklardan biri bacağına çarpmıştı. Otların üzerinde iki kez yuvarlandıktan sonra bir dizi üzerinde doğruldu. Ayağı ağrıyordu. Cipin dar bir çember çizerek dönüp tekrar üstüne doğru gelmesine baktı. Ön camdan David'in yüzü görünüyordu. Genç adam sırtını kamburlaştırarak öne doğru eğilmişti. Dudakları dişleri üzerinde gerilerek vahşice, hatta manyakça bir biçimde gülümsüyordu. Sanki güneşin ışıklarının arkasından çıkıp pike inen, Browning makineli tüfekleri dakikada 1260 atış yapan bir Spitfire'ın pilot kabininde gibiydi. Faber uçurumun kıyısına doğru ilerledi. Cip hızlanıyordu. Faber bir anda koşacak durumda olmadığını fark etti. Uçurumdan aşağı baktı. Kayalık 30 metre aşağıdaki öfkeli denize hemen hemen dimdik iniyordu. Cip dosdoğru üzerine geliyordu. Faber çevresine çaresizlikle baktı. Ama sığınacağı hiçbir yer yoktu. Küçücük bir girinti bile. Şimdi ciple arasında 3-4 metre bir uzaklık kalmıştı. Tekerlekleri uçurumdan olsa olsa 30 santim kadar içerideydi. Faber kendini dümdüz yere atıp bacaklarını uçurumun kenarından aşağı sarkıttı. Ağırlığını kollarına vererek kıyıya tutunuyordu. Tekerlekler birkaç santim ötesinden geçti. Birkaç metre ötede tekerleklerden biri uçurumun üzerine doğru birkaç milim kaydı. Faber arabanın olduğu gibi aşağıya sulara düşmesini beklediği bir sırada diğer üç tekerlek cipi çekip kurtardı. Faber'ın altındaki toprak kayıyordu. Cipin geçerken çıkardığı titreşimler toprağı gevşetmişti. Faber kaydığını hissediyordu. 30 metre aşağıda öfkeli denizin dalgaları kayaların arasında köpürüyordu. Faber bir kolunu uzatarak parmaklarını yumuşak toprağa gömdü. Bir tırnağının kırıldığını hissetti ama aldırmadı. Hareketi öteki koluyla da yineledi. İki eli toprağa gömülü halde kendini çekti. İnsana ıstırap verecek kadar ağır hareket etmesi gerekiyordu. Ama yavaş yavaş başı ellerinin hizasına geldi. Kalçaları sağlam toprağı buldu. Dönerek uçurumun kenarından içeri doğru yuvarlandı. Cip yeniden dönüyordu. Faber arabaya doğru koştu. Ayağı incinmişti ama kırığı yoktu. David arabayı hızlandırdı. Faber dönüp ciple dik açı oluşturacak biçimde koşmaya başladı. Böylece David'in direksiyonu kırmasını, bunun içinde yavaşlamasını istiyordu. Faber bu koşturmayı uzun süre devam ettiremezdi. David'den önce yorulacağı kesindi. Bu arabanın son geçişi olmalıydı. Daha hızlı koşmaya başladı. David kestirmeden giderek Faber'ın önüne çıkmak istedi. Faber kendini arkaya attı. Cip zigzaklar çizdi. Şimdi çok yakındaydı. Faber daha da hızlandı. Bir çember çiziyor. David'i bu çember içinde manevra yapmaya zorluyordu. Cip yavaşlıyor. Faber yaklaşıyordu. David onun ne yapmak istediğini anladığında aralarında ancak birkaç metre kalmıştı. Direksiyonu kırıp uzaklaşmak istedi ama geç kalmıştı. Faber cipin yanına olanca hızıyla koşup kendini üzerine fırlattı. Cipin bez tentesi üzerine düştü. Birkaç saniye soluğunu almaya çalışarak öylece kaldı. İncinmiş ayağı sanki ateşe tutulmuş gibi yanıyor, ciğerleri ağrıyordu. Cip hala hareket halindeydi. Faber bıçağını çekip tenteyi uzunlamasına kesti. Şimdi Faber David'in ensesine bakıyordu. David başını kaldırıp baktı. Yüzünde büyük bir şaşkınlık vardı. Faber şişi saplamak için kolunu geriye çekti. Bu sırada David gaz koluna asılıp direksiyonu kırdı. Cip ileriye doğru sıçrayıp iki tekerleği üzerinde döndü. Faber tentenin üzerinden kaymamaya çalışıyordu. Cip daha da hızlanarak dört tekerleğinin üzerine oturup yeniden havalandı. Birkaç metre ıslak toprak üstünde kaydıktan sonra büyük bir gürültüyle yan devrildi. Faber birkaç metre ileri fırlamış yere biçimsiz düşmüştü. Soluğu kesilerek hareketsiz kaldı. Cipin çılgın gidişiyle uçuruma kadar gelmişti. Faber bıçağının ileride otların üzerinde durduğunu gördü. Uzanıp aldıktan sonra cipe doğru döndü. David nasıl ettiyse cipin yırtık tentesinden çıkmış, tekerlekli sandalyesini de almıştı. Şimdi sandalyeye oturmuş, uçurum boyunca uzaklaşıyordu. Faber'ın cesur bir insan olduğunu kabul etmek zorundaydı. Ama yine de ölecekti David. Faber onun peşinden koştu. David adım seslerini duymuş olacak ki Faber'ın yetişmesinden önce durdu, döndü. Faber, David'in elindeki iri İngiliz anahtarını şöyle bir gördü. Faber tekerlekli sandalyenin üzerine atılıp sandalyeyi devirdi. Ama birlikte uçuruma yuvarlanacaklarını düşündüğü anda David'in elindeki İngiliz anahtarı kafasına indi, bayıldı. Kendine geldiğinde tekerlekli sandalye yanında duruyordu ama David görünürde yoktu. Ayağa kalkıp şaşkın şaşkın çevresine bakındı. "Buradayım." Ses uçurumdan geliyordu. David sandalye devrilirken fırlamış, uçurumun kenarından aşağı kaymıştı demek. Faber sürünerek yaklaşıp aşağı baktı. David uçurumun hemen altından çıkan bir çalının dalına tutunmuş sarkıyordu. Diğer eli de kayalığın küçük bir girintisindeydi. Birkaç dakika önce Faber'ın başına geldiği gibi o da boşlukta sallanıyordu şimdi. Tüm cesaretini yitirmiş, gözleri dehşetle karışık bir korkuyla dolmuştu. Boğuk bir sesle "Tanrı aşkına beni yukarı çek" dedi. Faber biraz daha eğildi. "Resimlerden nasıl haberin oldu?"
"Bana yardım et lütfen."
"Soruma cevap ver." "Ah Tanrım." David kendini toparlamak için olanca gücünü harcadı. "Tom'un tuvaletine gittiğinde ceketini kurusun diye ocağın başında bırakmıştın. Tom da daha viski getirmek için yukarı çıkmıştı. Ceplerini aradım, negatifleri buldum." Faber merakla "Beni öldürmek istemen için bu kadar yetti mi?" diye sordu. "Bu ve evimde karımla yaptıkların. Hiçbir İngiliz böyle davranmazdı." Faber gülmekten kendini alamadı. "Şimdi negatifler nerede?"
"Cebimde."
"Onları bana ver, ben de seni yukarı çekeyim."
"Kendin alacaksın, ben ellerimi bırakamam."
Faber karnının üzerine dümdüz yatarak uzandı. David'in muşambasının altındaki ceketinin göğüs cebine elini soktu. Parmakları film kutusuna değince rahat bir soluk aldı. Elini çekti, filmlere bakıp tamam olduklarını anlayınca cebine koydu. Tekrar David'e uzandı. David'in tutunmuş olduğu çalıyı yakalayıp sallayarak kökünden çıkardı.
"David yapma!" diye bağırdı. Diğer eli kayalıktaki oyuktan kayınca umutsuzlukla çırpındı. "Haksızlık!" dedi. Sonra eli oyuktan kaydı.
David bir an havada asılı gibi kaldı. Sonra giderek hızlandı. Sonra iki kez kayalara çarptıktan sonra büyük bir gürültüyle sulara gömüldü. Faber onu su yüzüne yeniden çıkıp çıkmayacağından emin olmak için bir süre durup baktı. "Haksızlık ha!" diye kendi kendine mırıldandı. "Haksızlık ha! Savaş halinde olduğumuzu bilmiyor musun?" Denize birkaç dakika baktı. Bir ara suyun yüzünde sarı bir muşamba gördüğünü sandı ama yerini iyice kestiremeden kaybetti. Şimdi yalnızca deniz ve kayalar vardı. Birden kendini korkunç derecede yorgun hissetmeye başlamıştı. Aldığı yaralar birer ikişer bilincine ulaşıyordu. Ezilen ayağı, başındaki şişlik, yüzündeki yaralar, bereler. David Rose, zavallı, durmadan yüksekten atan, budala, başarısız bir koca olmuş, ölürken de merhamet dileyerek bağırmıştı. Ama cesur bir erkek olduğu da kesindi. Üstelik vatanı için ölmüş, isteği yerine gelmişti. Faber kendi ölümünün böylesine güzel olup olmayacağını merak etti. Sonunda uçurumun kenarından uzaklaşıp devrilmiş duran cipe doğru yürüdü. 28. Kısım. Percival Godliman kendisini tazelenmiş, kararlı, hatta morali de düzgün hissediyordu. Bunun üzerinde düşündüğünde tedirgin oldu. Çünkü moral verici konuşmalar sıradan kişiler içindi. Aydınlar kendilerini böyle konuşmalardan uzak, bunların etkisinde kalmayan ayrı bir sınıf olarak düşünürlerdi. Churchill'in oynadığı oyunun önceden özenle hazırlanmış, konuşmanın bir senfoninin yükselişleri, alçalışları gibi hazırlandığını bilmesine karşın yine de etkisinde kalmış, sanki bir okulun kriket kaptanlığını yaparken antrenörün son öğütleriyle, övgüleriyle karşılaşmış gibi olmuştu. Bürosuna bir şeyler yapmak isteğiyle içi içine sığamayarak döndü. Şemsiyesini şemsiyeliğin içine koyup yağmurluğunu çıkardıktan sonra dolabın kapağındaki aynanın karşısına geçip kendini süzdü. İngiltere'nin casus avcılarından biri olmasından beri yüzünde bir şeyler olduğu kesindi. Geçen gün 1937'de Oxford'daki bir seminerde öğrencileriyle çekilmiş bir resmi eline geçmişti.
O günlerde şimdikinden daha yaşlı göründüğü kesindi. Tepesindeki bir iki tel saçın dışında keldi. Cildi solgundu. Sırtında ancak emekli bir memura yakışacak bir giysi vardı. Şimdi ise o bir iki tel saçla dökülmüştü. Ama tıpkı başarılı bir iş adamı gibi giyinmişti. Bir öğretmen gibi değil. Ona öyle geliyordu ki çene çizgileri daha bir sertleşmiş, gözlerine canlılık, ışık gelmişti. Tıraş olmaya da eskisinden daha çok özen gösteriyordu. Masasına oturup bir sigara yaktı. Bu yenilik hiç de hoşuna gitmiyordu. Sigara içmeye başladığından beri öksürüyordu. Bırakmayı kararlaştırdığında da artık tiryakisi olduğunu fark etmişti. Ama savaş İngiltere'sinde herkes sigara içiyordu. Bazı kadınlar bile. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Kadınlar da artık erkek işi yapıyorlardı. Bu yüzden de erkeklerin kötü alışkanlıklarını da benimseyebilirlerdi. Duman genzine kaçınca öksürdü. Sigarayı tavla yerine kullandığı kutu kapağına söndürdü. Çanak çömlek bulmak bir sorun olmuştu. Olanaksızı gerçekleştirmek için kapılınan tutkunun sakıncası, tutkunun pratik çözüm yolları konusunda hiçbir ipucu vermemesiydi. Üniversitede hakkında fazla bir bilgi sahibi olunmayan Thomas adlı bir keşiş üzerine hazırladığı tez geldi aklına. Godleman keşişin 5 yılı aşkın yolculuğu sırasında nerelere gittiği üzerine önemsiz ama güç bir çalışmaya koyulmuştu. Keşişin ya Paris'te ya da Canterbury'de olması gereken 8 aylık bir boş dönem vardı. Ama Godleman onun Paris'te mi yoksa Canterbury'de mi olduğunu kesinlikle saptayamıyor, bu nokta tüm çalışmanın değerini tehlikeye düşürüyordu. Yararlandığı belgelerde bu dönemle ilgili hiçbir bilgi yoktu. Eğer keşişin nerede kaldığını belirten bir belge yoksa sonuca ulaşmak olanaksızdı. Gençliğin verdiği iyimserlikle genç Godleman bu konuda yazılı belge olmadığını kabullenmek yerine kollarını sıvayıp derin araştırmalara girdi. Çünkü böyle bir belgenin kesinlikle olduğu inancındaydı. Thomas bu 8 ayı bir yerlerde geçirmiş ve bu kayda geçmişti. Bulacaktı. Eğer Thomas Paris'te ya da Canterbury'de değilse iki kent arasında yolculuk etmekteydi herhalde diyordu Godleman. Sonunda Amsterdam Müzesi'nde Thomas'ın bir gemiye bindiğini, Dover yolunda geminin kazaya uğrayıp İrlanda kıyılarına vurduğunu öğrendi. Bu örnek tarihsel çalışma Godleman'a profesörlük ünvanını kazandırmıştı. Faber'a ne olduğu, nerede bulunduğu konusunda da buna benzer bir çalışma yapabilirdi. En büyük ihtimal Faber'ın boğulmuş olmasıydı. Boğulmamışsa o zaman şimdi Almanya'daydı. Bu iki olasılık Godleman'a bir hareket noktası kazandırmıyordu. Bu yüzden hesaba alınmamalıydı. Faber'ın hayatta bir yerlerde karaya çıktığını varsaymalıydı. Bürosundan çıkıp bir kat aşağıdaki harita odasına indi. Dayısı Albay Terry dudaklarının arasında bir sigarayla orada Avrupa haritasının başında durmuş düşünüyordu. Godleman bu görüntüyü Savaş Bakanlığı'nda sık sık rastlandığını fark etti. Üst düzeydekiler haritalara gözlerini dikerek dalıp gidiyor, savaşın kazanılıp kazanılmayacağı üzerine kendilerine özgü tahminlerde bulunmaya çalışıyorlardı. Godleman bunu tüm planların yapılmış, koca mekanizmanın harekete geçirilmiş olmasına veriyordu. Çünkü büyük kararları vermiş olanlar için artık beklemekten, kararlarında isabetli olup olmadıklarını görmekten başka yapılacak bir iş kalmamıştı. Terry onun içeri girdiğini görünce, ''Koca adamla görüşme nasıl gitti?'' diye sordu. ''Godleman viski içiyordu.'' dedi. ''Bütün gün içer ama içki ona hiç dokunmuyor gibi. Ne söyledi?'' Dina Adel'in kellesinin tepsi içinde getirilmesini. Godleman İngiltere'nin büyük duvar haritasının durduğu yere yürüdü. Aberdeen'in üzerine parmağını bastırdı. ''Eğer kaçmakta olan bir casusu denizaltıya aldıracak olsan, denizaltının güvenlik içinde sahile ne kadar yaklaşabileceğini sanırdın?'' Terry onun yanında durup haritaya baktı. ''3 milden fazla yaklaşmaz ama 10 mil açıkta beklemeyi yeğlerdim.'' ''Tamam.'' Godleman sahile paralel biri 3, diğeri 10 mil uzaklıkta iki çizgi çizdi. ''Şimdi ufakça bir tekneyle Aberdeen'den denize açılan amatör bir denizci olsan sinirlerin ne zaman bozulmaya başlardı?'' ''Yani böyle bir tekneyle ne kadar yol alır mıydın mı demek istiyorsun?'' ''Evet.'' Terry omuz silkti. ''Deniz kuvvetlerine sor, ben 15 ya da 20 mil derim.'' ''Seninle aynı kanadayım.'' Godleman bu kez merkezi Aberdeen olan 20 mil çapında bir daire çizdi. ''Şimdi, eğer Faber yaşıyorsa ya karaya çıkmıştır ya da şu alan içinde bir yerdedir.'' Paralel çizgilerle daire arasında kalan bölgeyi gösterdi. ''O bölgede kara parçası yok.'' Daha büyük bir harita var mı? Terry bir çekmeceden İskoçya'nın büyük ölçekli bir haritasını çıkarıp masanın üzerine yaydı. Godlim'in küçük haritada işaretlediği yerleri buna da geçirdi. Bölgede yine bir kara parçası görünmüyordu. ''Şuraya bak'' dedi Godlim'in. 10 millik sınırın doğusunda uzun, dar bir ada vardı. Terry yakından baktı. ''Fırtına Adası'' diye okudu. Godlim'in parmaklarını şaklatarak ''Faber orada, bundan eminim'' dedi. ''Oraya birini yollayabilir misin?'' Fırtına dindiğinde yollarım. Blocks orada. Ona bir uçak hazırlatırım. Hava düzelir düzelmez anında harekete geçer. Godlim'in kapıya yöneldi. Terry peşinden bol şans diye seslendi. Godlim'in merdivenleri koşarak çıkıp bürosuna girdi. Telefona sarıldı. Bana Aberdeen'den Bay Blocks'u bulun lütfen. Telefonun bağlanmasını beklerken Godlim'in masanın üzerindeki kağıda adanın resmini çiziyordu. Ada sap tarafı batıya bakan bir bastona benziyordu. 10 mil uzunluğunda, 1 mil genişliğinde gibiydi. Nasıl bir yer olduğunu merak etti. Çıplak bir kaya kitlesi mi, yoksa çiftçilik yapmaya çalışan bir topluluğun bulunduğu bir kalabalık yer mi? Eğer Faber oradaysa denizaltıyla hala temasa geçebilirdi. Blocks denizaltıdan önce adaya ulaşmalıydı. Çok güç olacaktı bu. Santral kız Bay Blocks efendim dedi. Fred, merhaba Percy. ''Sanırım Faber Fırtına Adası'nda.'' ''Blocks hayır değil.'' dedi. ''Onu biraz önce tutukladık.'' Şiş sapı oymalı hemen hemen 20 santim uzunluğundaydı. İğneye benzeyen ucu son derece keskindi. Blocks bunun bir hayli etkili bir öldürme aracı olduğunu düşündü. Daha yeni bilenmişti. Blocks'la baş müfettiş Kincaid bıçağa bakıyor ama ikisi de dokunmak istemiyorlardı. Kincaid, Edinburgh'a giden bir otobüse yetişmeye çalışıyordu dedi. Polislerden biri onu bilet alırken görmüş, kimlik kartını istemiş. Adam valizini bıraktığı gibi kaçmaya başlamış. Bir kadın otobüs biletçisi bilet kutusunu adamın kafasına indirmiş. Ancak 10 dakika sonra ayılabilmiş. Blocks şuna bir bakalım dedi. Koridordan geçip hücreye gittiler. Kincaid, işte bu dedi. Blocks Hazreti İsa'ya ihanet eden Yahuda'nın ta kendisiymiş gibi adama baktı. Adam hücrenin köşesindeki bir tabureye sırtını duvara vererek oturmuştu. Bacak bacak üstüne atmış, gözleri kapalı, elleri cebindeydi. ''Daha önce de tutuklanmış bu,'' dedi Blocks. Adam uzun boylu, uzun yüzlü, siyah saçlı ve yakışıklıydı. Resimdeki kişi olabilirdi ama karar vermesi güçtü. ''Kincaid, içeri girmek ister misiniz?'' diye sordu. ''Birazdan, valizinde şişi dışında başka ne vardı?'' Soygun işlerinde kullanılan araç gereçler, ufaklık halinde bir hayli para, bir tabanca ve kurşunlar, siyah elbiseler ve altı kauçuk ayakkabılar, 200 tane Lucky Strike sigarası. Resim yok muydu? Kincaid başını olumsuz salladı. Blocks içtenlikle bok canına dedi. Kimlik belgesinde adı Peter Fredericks, Wembley Widdlesex'li. Ufak el aletleri yaptığını, iş aramak için buraya geldiğini söyledi. ''El aletlerimi yapıyormuş.'' dedi Blocks. ''Son 4 yıldır eli alet yapmaya yatkın kimse işsiz kalmıyor. Bir casusun bunu bilmesi gerektiğini söyleyeceksin ama yine de...'' ''Kincaid, sorgulamayı ben mi yapayım, siz mi yapmak istersiniz?'' Kincaid hücrenin kapısını açtı. Blocks onun peşinden içeri girdi. Köşede oturan adam gözlerini açtı. Kayıtsız bir hali vardı. Oturuş biçimini değiştirmedi. Kincaid küçük bir tahtadan masaya oturdu. Blocks duvara yaslandı. Kincaid sordu. ''Gerçek adın nedir?'' ''Peter Fredericks.'' ''Evinden bu kadar uzakta ne yapıyorsun?'' ''İş arıyorum.'' ''Neden orduya katılmadın?'' ''Kalbim çürük çıktı.'' ''Son birkaç gündür neredeydin?'' ''Burada, Aberdeen'de. Ondan önce Dundee'de, ondan önce de Perth'de bulundum.'' ''Aberdeen'e ne zaman geldin?'' ''Önceki gün.'' Kincaid Blocks'a baktı. Blocks başını salladı. O zaman Kincaid, ''Anlattıkların doğru değil.'' dedi. ''Alet yapanların iş arabasına gerek yok. Ülkede bu tür ustalara çok gereksinme var. Doğruyu söylesen iyi olur.'' ''Doğruyu söylüyorum.'' Blocks cebindeki bütün bozuk paraları toparlayıp mendilinin içine doldurduktan sonra bağladı. Hiçbir şey konuşmadan mendili sağ elinde sallayarak bekledi. ''Kincaid, resimler nerede?'' diye sordu. Adamın yüz ifadesi değişmedi. ''Ne demek istediğinizi anlamadım.'' Kincaid omuz silkip Blocks'a baktı. Blocks ayağa kalk dedi. Efendim? Ayağa kalk diye kükredi Blocks. Adam sallanarak kalktı. Öne yürü. Adam masaya 2 adım yaklaştı. Adın? Peter Fredericks. Bloks fırlayıp adamın yüzüne içinde para sarılı olan mendili çarptı. Mendil adamın burnunun tam kemerine isabet etmişti. Acı bir çığlık atarak elleriyle yüzünü kapadı. Bloks hazır ol diye bağırdı, adını söyle. Adam dimdik doğruldu. Ellerini iki yanına sarkıttı. Peter Fredericks diye fısıldadı. Bloks ona tekrar aynı yerinden vurdu. Bu kez adam tek dizi üzerine çöktü. Gözleri sulanmıştı. Bloks resimler nerede diye bağırdı. Adam başını olumsuz şaşkın şaşkın salladı. Bloks onu tutup ayağa kaldırdı. Dizleriyle kasıklarına vurup yumruğunu midesine indirdi. Negatifleri ne yaptın? Adam yere düşüp kustu. Bloks onun yüzüne bir tekme savurdu. Sanki bir şey kırılmış gibi bir çatırtı duyuldu. Ya denizaltı? Randevu nerede? Parola ne? Kincaid fırlayıp Bloks'u arkadan tuttu. Bu kadar yeter Bloks dedi. Burası benim karakolum. Biliyorsun daha fazlasına göz yumamam. Bloks bu kez ona saldırdı. Önümüzde sıradan bir hırsızlık olayı yok Kincaid. Bu adam tüm savaş çabalarımızı tehlikeye düşürüyor. Parmağını polisin burnuna doğru salladı. Şunu aklından çıkarma. Ben MI5 görevlisiyim ve burada canım ne isterse onu yaparım. Eğer tutuklu ölürse sorumluluk benim. Yerde yatan adama döndü. Adam Bloks'a Kincaid'e bakıyordu. Yüzü kan revan içindeydi. Bakışlarında derin bir şaşkınlık okunuyordu. ''Siz neden söz ediyorsunuz?'' diye alçak sesle sordu. ''Nedir bütün bunlar?'' Bloks onu çekip yine ayağa kaldırdı. ''Sen Hendrik Rudolf Hans von Müller Gudersin. Oyunda 26 Mayıs 1900 tarihinde doğdun. Henry Faber olarak da biliniyorsun. Alman gizli haber alma servisinde yarbaysın. Eğer dirin bize ölümden daha yararlı olmazsa 3 ay içinde asılacaktır. Bir an önce yararlı olmaya başlasanız iyi olur yarbay Müller Guder.'' Hayır dedi adam, hayır hayır, ben bir hırsızım, casus değil, lütfen. Bloks'un havaya kalkan yumruğundan kaçınmak için eğildi. Kanıtlayabilirim. Bloks ona yine vurdu. Kincaid ikinci kez araya girdi. Durun, tamam Fredericks, tabii adım buysa hırsız olduğunu kanıtla bakalım. Geçen hafta Jubilee Crescent'te 3 ev soydum diye adam soluk soluğa anlatmaya başladı. Birinden yaklaşık 500 sterlin, diğerinden biraz mücevher, pırlanta yüzükler, inciler gibi aldım. Üçüncüsünden hiçbir şey alamadım, köpek yüzünden. Doğruyu söylediğimi bilmeniz gerekir. Hırsızlık olayları size rapor edilmiştir herhalde. Kincaid Bloks'a bakarak, bu hırsızlık olayları doğru dedi. Gazetede okumuş olabilir. Üçüncü olay gazetelere geçmedi. Hırsızlık etmiş olabilir ama casus da olabilir. Casuslar hırsızlık yaparlar. Ama bu hırsızlıklar geçen hafta oldu. Sizin adamınız o sırada Londra'da değil miydi? Bloks bir an sustu, sonra... Tanrı cezasını versin dedi, dışarı çıktı. Peter Fredericks yüzü kan içinde Kincaid'e baktı. Kim bu adam, Gestapo mu diye sordu. Kincaid ona düşünceli düşünceli bakarak Tanrı'ya şükret ki aradığı adam değilsin diye yanıt verdi. Godliman telefonda evet dedi, yanlış ihbar. Bloks'un sesi şehirler arası telefonda tarazlı ve bozuk geliyordu. Faber'a benzeyen, üzerinde şiş taşıyan bir adi suçlu çıktı. O halde başladığımız yere geldik yine dedi Godliman. Tanrı cezasını versin. Bir adadan söz etmiştin. Evet, Fırtına Adası sahilden 10 mil uzaklıkta. Aberdeen'in doğusuna geliyor. Büyük ölçekli bir haritada görebilirsin. Faber'ın orada olduğunu nereden çıkardın, emin misin? Emin değilim, hiç değilim. Yine her tür olasılığı gözden geçirmeliyiz. Öteki adaların, kıyıların, her yerin aranması gerek. Ama Faber o tekneyi çaldıysa... Mary 2. Evet... Eğer Mary 2'yi çalan oysa denizaltıyla bu adanın çevresinde randevulaşacağı kesin. Eğer bu konuda yanılmıyorsam adam ya denizde boğuldu ya da tekne fırtınada bu adaya vurdu. Kendisi de orada. Evet, mümkün. Orada hava nasıl? Değişiklik yok. Büyük bir gemiyle adaya ulaşabilir misin? Bloks omurdandı. Gemi yeteri kadar büyük olursa her yere ulaşabilir. Ama bu adanın rıhtım diye bir yeri yoktur, değil mi? Bunu araştırıp öğren ama haklısın sanırım. Şimdi dinle. Edinburgh'a yakınında bir avcı uçağı üssü var. Sen oraya varıncaya dek ben hem denize hem karaya iniş yapabilen bir uçak hazırlatacağım. Fırtına dinmeye başlar başlamaz yola çıkarsın. Kıyı koruma örgütüne de haber ver. Anında harekete geçmeye hazır beklesinler. Yine de oraya kimin daha önce ulaşacağını bilemiyorum. Hem dedi Bloks kuşkuyla, eğer denizaltıda fırtınanın dinmesini bekliyorsa önce o varır adaya. Haklısın. Godliman bir sigara yakıp ilham gelmesini bekledi. Evet, bir donanma muhribi ayarlarız. Adanın çevresinde dolaşıp Faber'ın telsiz işaretini kollar. Hava düzelince de adaya bir sandal indiririz. Evet, bu güzel bir fikir.
Peki avcı uçakları da gerekmez mi?
Evet, ama onlar da senin gibi hava düzelinceye kadar beklemek zorundalar.
Fırtına daha fazla sürmez.
İskoç meteoroloji uzmanları ne diyor?
En azından bir gün daha sürermiş.
Tanrı cezasını versin.
Bir şey fark etmez dedi Bloks. Biz nasıl elimiz kolumuz bağlı oturuyorsak o da aynı durumda.
Tabii eğer adadaysa.
Evet.
Tamam dedi Godliman. Bir muhrip yollayacağız. Sahil koruma görevlileri, avcı uçakları, bir de deniz uçağı bize katılacak.
Bir de ben.
Sen hemen yola çık. Beni Rosie'den ara. Dikkatli ol.
Hoşça kal. Godliman telefonu kapadı. Tabloda unuttuğu sigarası yanıp küçücük kalmıştı.
Bir yenisini yakıp tekrar telefona sarıldı. İşi örgütlemeye koyuldu.